Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları, Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 24 Mart 1401, Hicri Kameri 19 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 16 Ekim 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Bedri Fırat ile Irak gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, İran efsaneleri ve kısalları ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Genelkurmay Başkanı, 3000 teröristin İran'ın sınırlarının ardındaki varlığının tahammülü edilemeyeceğini belirtti. Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Aras bölgesinde tatbikat düzenleyecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Biden'ın İran'daki ayaklanmalara verdiği yeni desteğine tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Baver 373 füzesinin menzilinin 300 kilometreye ulaştığını belirtti. Ceyhun Bayramov yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Şimdi haberler.
İran Genelkurmay Başkanı, 3000 silahlı gücün İran'ın sınırlarının ardında bomba yapımı merkezinin olması asla bizim için tahammül edilebilecek bir durum değil ve onlarla mücadele edeceğiz dedi. İran Genelkurmay Başkanı, 3000 silahlı gücün İran'ın sınırlarının ardında bomba yapımı merkezinin olması asla bizim için tahammül edilebilecek bir durum değil ve onlarla mücadele edeceğiz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, ülkenin kuzeybatısındaki terör örgütlerinin durumuna dair bu konu eski bir mesele. Bu terör grupları İslam devriminin başından itibaren Amerika ve bazı diğer düşmanların yardımıyla Kuzey Irak'ta yuva yaptı, ancak son yıllarda söz konusu terör örgütlerinin üstleri Amerika'nın desteğiyle ülkemizin ulusal güvenliğini hedef almış bir komplekse dönüşmüş vaziyette ifadelerini kullandı. Tümgeneral Bakari açıklamasını şöyle sürdürdü. Karşılaştığımız birkaç örnekte Siyonist İsrail rejimi bu terör gruplarının arasından birkaç kişiyi seçip onlara eğitim verdi. Ardından bu şahıslar ülkemize girip terör eylemleri ve ülkenin güvenliğine karşı sabotaj eylemleri yapıyordu ve bu şahısları kiralık terörist olarak kullanıyorlardı. İran Genelkurmay Başkanı Bakari, aslında bu bölgeler Siyonistlerin üsleriydi. Bu üslerden bir örneği Erbil'de devrim muhafızları hava kuvvetleri tarafından hedef alınmıştı, dedi. Tümgeneral Bakır'ı Kuzey Irak'taki terör örgütlerine dair açıklamasının devamında Iraklılar defalarca söz konusu terör örgütlerinin eylemlerini durduracaklarına dair bize söz verdiler. Ancak sözlerini tutmadılar. Dolayısıyla bu terör örgütlerine karşı mücadele kararı aldık ve bu karar Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı temel alarak alınmıştır. Ve bu karar meşru müdafadır şeklinde konuştu.
İran'ın Kuzey Irak topraklarındaki askeri operasyonunun devam edeceği belirtildi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin üstlerine karşı düzenlediği operasyona değinerek, bu operasyonda tüm insani ilkeleri riayet ettik ve bir sivilin burnunun kanamamasına bile dikkat ediyoruz. Örnek olarak terörist gruplar bir apartmanın tek bir katında bomba üretimi yaptığı oluyor ancak biz halkın zarar görmemesi için bu binayı hedef alamadık, dedi. Tümgeneral Muhammed Bakır açıklamalarını şu şekilde sürdürdü. Kuzey Irak yetkililerine sadece iki seçeneğin olduğunu belirttik. Ya bunların silahlarının alınması ve sivil gruplara dönüşmesi gerek ya da Kuzey Irak yetkililerini bu terör örgütlerine bölgeden kovması gerek. İran'ın sınırlarının ardından 3000 silahlı kişinin bomba üretme merkezinin olması asla bizim için tahammül edebileceğimiz bir durum değil ve onlarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla operasyonlar devam edecek. Ne kadar sürerse sürsün biz bu operasyonları ve bu operasyonlardan daha büyüklerini düzenlemeye devam edeceğiz. Tümgeneral Bakır, Amerikalı yetkililerin geçtiğimiz günlerde İran'a ait SİHA'yı düşürdüklerine dair iddiasına değinerek, Hariri üssünün nerede olduğunu biliyoruz. Erbil ve Duhuk'ta da Amerika'ya ait üslerin nerede olduğunu, kaç kişinin onlarda bulunduğunu ve neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz, dedi. Değerli dinleyicilerimiz, irtibatı arkadaşımıza bağlanamadık. O yüzden de özür diliyoruz ve haber bültenimize devam ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırmaktan çekinmeyen yabancı ve düşman medya bu kez evin cezaevi yangın olayını ülkeye saldırmak için bahane olarak kullandı. İran Yargı Medya Merkezi evin cezaevinin hırsızlık ve maddi yükümlülük nedeniyle özel koğuşundaki bazı mahkumlar arasında dün gece çıkan kavganın ve bu cezaevinin dikiş atölyesinde çıkan yangının ardından İran kollu kuvvetleri ve yardım güçlerinin zamanında müdahalesi sonucunda önemli sayıda mahkum kurtarılarak yangın mahallinden güvenli bir yere nakledildiğini belirtti. Bu rapora göre evin cezaevinde hapis yatmakta olan hırsızlık yükümlüleri arasında bulunan 4 tutuklu çıkan yangınların yol açtığı dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Bu raporun devamında bu yangının kazasında 61 mahkumun yaralandı, yaralılardan 51'inin ayakta tedavi edildi, bunlardan sadece 10'unun sağlık ocaklarına yatırıldı ve 4'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Bu raporda evin cezaevinde dün gece çıkan çatışma ve yangın sırasında şiddet ve tehlikeli suçlardan hükümlü çok sayıda tutuklunun cezaevinden kaçmaya çalıştığını ancak alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kaçamadıklarını da belirtiyorlar. İran Yargı Medya Merkezi bu haberde dün gece yarısından bu yana evin cezaevi koşullarının normal olduğunu vurguladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Azerbaycan ilinin kuzeyindeki Aras bölgesinde önümüzdeki günlerde tatbikat düzenleyeceği açıklandı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Pakbur konuyla ilgili yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç gün içinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ülkenin kuzey sınırlarında Aras bölgesinde büyük tatbikat düzenleyecek, dedi. General Pakbur, bu büyük tatbikatın yıllık takvime göre ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin savaş hazırlığını artırmak amacıyla yapılacağını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Amerikan Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada İran'ın yoğun bir politikacının müdahaleleri ve ifadeleriyle sarsılamayacak kadar güçlü olduğunu belirtirken sizin alışkanlığınız Çamurlu sulardan balık tutmaktır ama unutmayın, burası İran, yüce erkekler ve kadınların ülkesidir diye kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenane Çafi, Amerikan Başkanı Joe Biden'in İran'daki son ayaklanmanın ardından müdahaleci açıklamalarına tepki olarak pazar günü Instagram sayfasında şunları yazdı. Biden'in ifadeleri ve müdahaleci girişimleri İran'ı şaşırtmıyor. Zira müdahale saldırganlık ve öldürme Amerikan sisteminin gerçek doğasıdır. Ancak İran halkı tarihe derinden kök salmıştır. İran'daki son gelişmelerin başlangıcından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden müdahaleci açıklamalarla İran'daki huzursuzluğu defalarca destekledi. Amerikan Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada İranlıların Mahsa Amini'nin ölümüne verdiği tepkiye şaşırdığını duyurdu. Biden ayrıca, protestoların çok uzun bir süre söndürülemeyecek bir şeyi uyandırdığını iddia etti. Kısa bir süre önce Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'daki son huzursuzluğu desteklemek için yaptığı açıklamada Amerika'nın İranlı yetkililere yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Biden'in açıklamasından iki gün sonra Amerika Hazine Bakanlığı İran'daki huzursuzluğu desteklemek için son eyleminde İran İletişim Bakanı dahil olmak üzere 7 yetkilinin adını yaptırım listesine aldığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Baver 373 füzesinin ilk testleri 300 kilometre menzilde gerçekleştirildiğini belirtti. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğ General Ali Rıza Sabahi Fen, pazar günü Hatim Ulenbiya Hava Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen bilim ve teknoloji konferansında geçmişte düşman bir askeri uçağı 300 kilometre mesafeden hedef almak mümkün değildi. Ama bugün bu önemli husus gerçekleştiriliyor diye kaydetti. Sabahi Fen, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün zirvesine ulaştığını ve savunma caydırıcılığının tesis edildiğini belirterek İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin üstlerinde düşmanı izlediğini vurguladı.
İran hükümeti sözcüsü hükümetin nükleer sanayinin ilerlemesinde kararlı olduğunu ve İran'ın bu yönde hızla ilerlediğini belirtti. İran'a göre Ali Bahadur Cehrami İran'daki 200 tıp merkezinin Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilen 50 farklı radyo farmakoloji farklı alanlarda tedavi için kullandığını belirtti. Bahadur Cehrami, reaktörlerin İran'da yerelleştirildiğini, İran'ın dünyadaki araştırma reaktörü üreticileri kulübüne üye olmaya çalışanı ve ülke için hedeflenen bu yolun nükleer sanayi ve diğer endüstriler için çok parlak bir gelecek vaat ettiğini ve tarım alanı tıbbi ve tedavi edici olacaktır. Nükleer teknoloji ise yeni teknolojilerin geliştirmesine ve yeni endüstrilerin gelişmesine büyük katkısı olan çekirdek ve temel teknolojilerden biridir.
İran'ın Cenevri merkezli uluslararası kuruluşlardaki büyükelçisi ve temsilcisi İran'ın İranlılarla eşit koşullar altında Afgan mültecileri desteklediğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın haberine göre İran'ın Cenevre merkezli uluslararası örgütlerdeki temsilcisi ve büyükelçisi Ali Bahreyni, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 73. Yüksek Komisyonu'nun tutulmasına atıfta bulunan bir tweette şunları yazdı. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir girişimde bulunmayacaktır. Milyonlarca mülteciyi ve diğer Afgan uyrukları barındırmaktan ve korumaktan çekinmemiştir. Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi'nin 73. oturumu 10 ile 14 Ekim tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen bu komiteye üye ülkelerin en yüksek toplantısıdır. Bu görüşmede İran heyeti, Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileriyle ikili görüşmelerde bulundu ve ilgili konuları görüştü.
İran Petrol Bakanı Venezuela'da El Paito adlı bir dünya dışı rafinerinin açıldığını ve bu rafineride günlük 100 bin varil ham petrolün rafine edildiğini duyurdu. İran'a göre pazar günü Tahran'da düzenlenen yakıt tedarikinin dönüşümüne giden yolda teknoloji tecrübenin hizmetinde konferansının ikinci gününde Cevad Hoca şunları açıkladı. Uzun süredir devam eden ve 43 ulusal rafinaj ve dağıtım şirketi Naftin'in meslektaşlarının çabaları ile Bu şirketin CEO'su Ceoson'un aracı ile bir yıllık bir açık deniz rafinerisi kurma hayali bölge dışı sektörde gerçekleşti ve bu eylemin başlangıç noktası Venezuela oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün OPEC, bir üyesi olan Venezuela son yıllarda Amerikan yaptırımları altında petrol üretiminin düştüğünü gördü. Bu arada Ukrayna'daki savaşın yol açtığı küresel enerji krizi ve Batı'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını durdurma çabaları Washington'un son aylarda Caracas'a yönelik bazı petrol yaptırımlarını azaltmasına neden olmuştur.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gidecek. Türk medyası, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısının yarın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. Yarın yapılacak toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım'da Semerkant'ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin hazırlıklarının ele alınacağı kaydedildi. Öte yandan toplantıyı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilcilerin katılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etmesi ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alması bekleniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca 4 ile 14 Ekim'de 33 ilde eş zamanlı yapılan 78 operasyonda 109 şüpheli yakalandı, 2 terörist teslim oldu.
Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı saldırılarının devamında 6 PKK'lı üyesi öldürüldü. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada YPG grubuna mensup bu 6 PKK'lı hedef alındıklarında Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı olarak bilinen harekat bölgelerinin saldırmaya çalışıyorlardı.
Irkçı rejim askerlerinin Ürdün Nehri batı yakasına yönelik silahlı saldırılarında bir Filistinli genç şehit oldu. Şabni Yusuf'un verdiği haberde Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yayınladığı bildiride 30 yaşındaki Ahmet Muhammed Davut adlı Filistinli gencin Selgit'in doğusundaki Gera ve Beni Hassan köyünde Siyonistlerin saldırısı sonucu şehit edildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki ay Mısır'ın Şarm-ı Şeyh kentinde yapılması planlanan 2022 İklim Değişikliği Konferansı'na katılmayacak. İNA'ya göre Rusya Devlet Başkanı'nın iklim işlerinden sorumlu danışmanı Rusların Edel Grif, pazar günü Sputnik Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Vladimir Putin'in Mısır'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na katılmayacağını, çünkü herhangi bir ilerleme beklenmediğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerika'nın İran'daki kargaşaları destekleme sebebi etrafında. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Amerika'nın İran'daki kargaşalara odaklandığını işaretle, gerçi Biden yönetimi diplomasiyi nükleer silaha ulaşamamanın en iyi yolu olarak biliyor. Fakat şimdi Washington huzursuzlukları desteklemeye odaklanmıştır dedi. Son bir ayda İran'ın bazı illeri, başta Amerika ve bazı Avrupalı ülkelerden oluşan yabancı ülkelerin desteğindeki kargaşalara sahne oluyor. Amerikalı yetkililer açıkça İran'daki kargaşaları desteklediklerini ilan ettiler. Beyaz Saray sözcüsüne ilaveten Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price de Biden yönetiminin İran'daki kargaşalara odaklandığını belirterek İran'ı anlaşmaya hazır olmamakla suçladı. Amerikan Başkanı Joe Biden da İran'daki huzursuzluklara desteğini belirterek İranlı cesur kadın ve vatandaşların yanında duruyoruz gibi iddialarda bulundu. Şimdi sorulması gereken esas soru Amerikalıların neden İran'daki kargaşa olaylarını desteklemesidir. Görünüşe göre Amerika'nın İran'daki kaos olaylarını açıkça desteklemesinin ilk sebebi Amerikalıların son yıllarda siyasi nizamı devirmek için birçok çabada bulunması fakat hiçbirinin başarılı olmamasıdır. Amerika'nın eski hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek amacıyla maksimum baskı siyasetini izledi. Hatta eski Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran İslam Cumhuriyeti'nin 40. yılını göremeyeceğini iddia etti. Amerikalıların maksimum baskı siyaseti yenilgiye uğrayınca İran'da huzursuzluk ve memnuniyetsizliklerin yoğunlaşması üzerine hesap açtılar. Şimdi gerçi Amerikalılar bu kargaşaların İslam Cumhuriyeti nizamının devrilmesine sebep olmayacağını ve bundan önce İran'ın geride bıraktığı kargaşalarla kıyaslanamayacağını bilmesine rağmen yine de olaylara destek vererek kargaşaların durmasını engelleyerek uzun süre devam etmesi için ortam hazırlıyor. Washington, İran'da kargaşaları sürdürmekle İran İslam Cumhuriyeti'nin zayıflaması ortamını oluşturmaları ve iç meselelerle meşgul olmalarını sanıyor. Ve nitekim İslam İnkılabı rehberi de son konuşmasında düşman hedefinin hükümet ve yetkilileri iç huzursuzluklarla oyalanmasını istediğini söyledi.
Amerika'nın İran'daki olayları desteklemesinin ikinci sebebi ise Siyonist rejim ve Ali Suud rejiminin memnuniyetini kazanmasıdır. Tel Aviv ve Riyad'a göre Amerika'nın yeni hükümeti tıpkı eski Donald Trump hükümeti gibi İslam İran'a baskı uygulamamıştır. Gerçi Washington'un Tel Aviv ve Riyad arasındaki mesafe için diğer birçok sebep vardır. Fakat mevcut demokrat hükümet İran'da Riyad ve Tel Aviv tarafından desteklenen kargaşaları desteklemekte, kongre ara seçimlerinde demokratlara verilen dış desteği daha da artırmaya çalışıyor. Üçüncü ve en önemli sebep nükleer müzakerelerle ilgilidir. Nükleer müzakereler Eylül'ün başlarında ve Amerika'nın İran sürdürülebilir, garanti ve uluslararası atom enerjisi ajansında güvenli önlemleri konusunun kapatılması gibi halkı taleplerine karşı muhalefetleri nedeniyle durduruldu. Son haftalarda ve İran'ın kendi taleplerini temin etme zaruretini diretmesi ardından anlaşmaya yaklaşmanın belirtileri göründü. Fakat son kargaşalar Beyaz Saray'ı yeni yaptırımlar uygulamak ve isyancıları desteklemekte, İran'ın taleplerine yumuşatma ortamını oluşturmak için onu umutlandırdı. Aslında yaptırımlar başta Richard Nephew gibi yaptırım siyasetinin mimarları olmak üzere birçok uzmana göre Batı taraflarca pazarlık malzemesi olarak kullanılabilmesi için kamu rahatsızlıkları ve devirme tehdidi oluşturmakla hükümet yetkililerinin hesaplarını değiştirmek ve taviz vermeleri için onlara baskı uygulamakla gerçekleşir. Aslında Amerikalılar sosyal baskı ve kargaşaların devam etmesi, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine güvenlik önlemleri meseleleri çözülmeden nükleer anlaşmayı kabul etme zorunda bırakmak istiyorlar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Alban silahlarının Suudi Arabistan'a tekrar satılması etrafında. Berlin'in Suudi Arabistan askeri teçhizat satma politikasına yönelik tüm eleştirilerine rağmen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suudi Arabistan için silah ihracat izninin onaylanmasını destekleyerek Alman koalisyon hükümeti Suudi Arabistan'a ekipman ve mühimmat ihraç etmeyi kabul etti dedi. Bu karar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Arabistan ziyareti ve Veliaht Prensi ile ziyaretinden birkaç hafta sonra alındı. Halbuki Almanya, Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'na müdahalesini protesto etmek ve ardından Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin cinayeti nedeniyle 2018'den beri Riyad'a silah ambargosu uyguladığını açıklamıştı. Aslında Suudi koalisyon hala Yemen halkıyla savaş halindeyken, diğerlerini bastırmak ve öldürmek için Alman silahlıları da dahil olmak üzere Batı silahlarını kullandığı halde Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatına yeniden başladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi'nin son raporuna göre Yemen'deki çatışmalar bu ölçüde sivillerin zarar görmesine, yerinden edilmesine ve kamu hizmetlerinin kapanmasına ve nihayetinde insani ihtiyaçların artmasına neden oldu. Öte yandan Cemal Khashoggi cinayetinin boyutları hala belirsiz ve Arabistan bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor. Khashoggi İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülen Suudi hükümetinin politikalarını eleştiren ve Washington Post gazetesinde yazan bir gazeteciydi. Batı'nın bu cinayetin peşini bırakmama ve katilleri cezalandırmasına dair tüm iddialarına rağmen Batılı ülkeler bu yönde şimdiye kadar herhangi bir adım atmış değil. Şimdi Alman makamları her zaman iddia ettikleri tüm sloganları aldırmadan Suudi Arabistan ile silah ve askeri ilişkilerini genişletmeye çalışıyorlar. Almanya Sol Parti temsilcisi ve Federal Meclis Dış Politika Komisyon üyesi Sevim Dağdelen bu konuda şunları söyledi. Son dönemdeki silah ihracatı görünüşte değerlere dayalı dış politikanın gerçek yüzünü göster önüne sererken Khashoggi'nin katili Bin Salman'ı temize çıkarıyor ve Yemen'de sivillere yönelik şiddetli savaş ve Suudi Arabistan'da protestocuların bastırılmasının devam etmesine sebep oluyor.
Almanya'da iktidardaki hükümetin insan haklarına uyması ve Suudi Arabistan'a silah desteği konusundaki vaatleri ve politikaları arasındaki bu ilişki birçok Alman vatandaşı ve siyasi yetkiliyi de öfkelendirdi. Yeşil Parti siyasetçilerinden Camilla Schäfer'e göre bu mesele koalisyon anlaşmasının açık bir ihlalidir ve federal hükümeti Suudi Arabistan'a karşı silah ambargosunun tam olarak uygulanmasına geri dönmesi gerekir. Avrupa ülkelerinden Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerine silah satışı her zaman Batı ülkelerin politikalarından bir parçası olmasına rağmen kamuoyunu ikna etmek için genellikle gizlice veya gerekçeli olarak böyle bir süreç izliyorlar. Bu bağlamda geçen yıl 9.36 milyar avro değerinde silah ihraç etme izni vererek yeni bir rekor kıran Almanya, dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biridir. Hatırlanacağı gibi Amerika'nın eski hükümeti de Donald Trump döneminde Suudi Arabistan ile yüklü bir silah anlaşması imzalamıştı. Bu bağlamda Almanya Sol Parti temsilcisi şöyle diyor. Scholz, Fars Körfezi Güney diktatörlükleri ile enerji anlaşmalarına dayanan ve yeni silah teslimatlarının ürünü açmakla tehdit eden yıpranmış çifte standartlı bir seyyar satıcıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, yeni hükümetin kurulması için Muhammed Şia Es-Sudani görevlendirdi geçtiğimiz günlerde. Irak meclis seçimlerinden 1 yıl 3 gün geçtiği bir sırada iki Kürt parti arasındaki uzun çekişmelere rağmen nihayet Cumhurbaşkanlık seçimleri yapıldı ve Abdüllatif Reşit Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu sevgili dinleyicilerimiz. Reşit demin ifade ettiğim üzere Es-Sudani'yi başbakan olarak atadı. Es-Sudani ise görevi üstlenmenin ardından yaptığı ilk açıklamada kabineyi en hızlı şekilde kuracağını belirtti. Son günlerde Irak'la ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Özellikle 1 yıl 3 günün ardından bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi Irak için getirileri ve sonuçları ne oldu? Bunları uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bildiğiniz gibi Ekim 2021'de Irak parlamento seçimleri yapıldı. Geçen bir yıl boyunca sadece Muhammed el-Halbusi Irak parlamentosundan parlamento başkanlığı görevini üstlenmek için güven oyu almayı başardı. Ve bu cumhurbaşkanlık seçimleri biraz askıya uğradı. Nihayet Reşit de bu seçimlerden zaferi elde etti ve Irak'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi yeni cumhurbaşkanlığının siz önümüzdeki yani süreçteki görevini özellikle bu hassas şartlarda Irak için nasıl değerlendirirsiniz, analiz ediyorsunuz? Buradan başlayalım sohbetimize. Daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
Doğrusu uzun süredir böyle bir durumun yaşanması, daha önce biliyorsunuz gerek iki Kürt siyasi partinin arasındaki varılan anlaşmaya göre Irak Cumhurbaşkanı daha önce Başbakanın Araplara vermesi ve Cumhurbaşkanı'nın da Kürtlere vermesi şeklinde her iki Kürt partisinin de kendi aralarında yapmış olduğu anlaşmaya göre bölge başkanı, başbakanlığını KDP'ye üstlenmişti. Cumhurbaşkanı da YDK'ye vermişti. O şekilde bir anlaşma olmuştu. Bu son dönemde KDP'nin gerek Türkiye ile olan ilişkileri ve bu konuda son dönemde ters bir harekette bulunan kendisinin de Cumhurbaşkanlığı adaylığını göstereceği gibi bir tartışmayı başlattı. Bu tartışma tamamen kendi inisiyatif dışında Türkiye'nin talepleri üzerine böylesi bir durumu dile getirdi. Bu da kargaşaya neden oldu ve uzun bir süre Cumhurbaşkanı seçimleri de askıya alındı. Biliyorsunuz bir yıldan fazla yapılan seçimler sonucunda hala Irak'ta bir hükümetin kurulmaması bu kendi beraber Rusya'nın büyümesine neden oldu ve bunun başta KDP'nin ters bir hareketten ve anlaşmaya uymayarak böyle bir durumun yaşanması sadece neden oldu. Bu son Reşit'in seçilmesiyle kesicilerin bu gibi tartışmaları sona erdirildi. Hatta yeni bir dönemin başlayacağını işaretleri veriyor. Buradaki rol her iki partinin önümüzdeki dönemlerde kendi aralarında sorun çıkarıp bu sorunları da Irak'ın geneline yayması bu sorunların yaşanmasına neden olur. Bunun dışında Irak'ta kurulacak yeni hükümetin Irak'ın sınır güvenliği ve Irak'ın toprakları üzerinde Türkiye'nin sürekli saldırı halinde olması, bunun son bulması gibi bir durumun yaşanması ortadadır. Bu nedenle Türkiye veyahut bir krizin çıkması kendi işine geldi.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi demin de sizin anlattığınız bu iki Kürt partinin aralarındaki ihtilaflarla ilgili acaba şimdi Demokrat Parti ve Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ihtilafların tamamen bir kenara bırakıldığını söyleyebilir miyiz? Çünkü nihayetinde Irak'ta Cumhurbaşkanı belli oldu ve seçildi. Yoksa bu ihtilaflar devam mı edecek sizce yeni Cumhurbaşkanlığının görevi süresince?
Bu anlayışta oldukları sürece bu itilafların devam edeceği. Çünkü her iki partinin halkın talepleri doğrultusunda düşünmedikleri ve kendi çıkarlarını, partici ve şahsi çıkarlarını öne çıkardıkları için bu gibi sorunların yaşanmasına neden oldu. Ve bu anlayışta olduğu müddetçe bu kardeşler bu sorunların devam edeceği. Yani Irak Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde belli bir aşamayı geçildi ama izledikleri anlayış ve tutum buradaki kargaşanın sona ermeyeceğini ileriki dönemlerde her iki partinin de bu şekilde davranması ve bu şekilde hareket etmesi kargaşanın neden olur. Kargaşanın son bulması için de her iki partinin tamamen kendi çıkarlarını bir tarafa bırakıp halkın talepleri doğrultusunda bir siyaset, bir anlayış geliştirirlerse bu ancak sona erebilir. Aksi takdirde bu gibi davranışlar kargaşanın devamı gibi olduğunu söyleyebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugün röportajımızda Irak'taki yaşanan son gelişmeler, özellikle Irak'ın yeni Cumhurbaşkanlığı'nın seçilmesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri'nin Irak'ın Kürdistan bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken İttilaat gazetesinde İngiltere'nin Bahreynli mahkumların işkencesine katkıda bulunduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İngiltere'nin Bahreynli mahkumların işkencesine katkıda bulunduğunu duyurdu. Kısa bir süre önce bir Lübnan gazetesi, Bahreyn'deki siyasi mahkumların maruz kaldığı kötü koşulların, bazı Avrupalı temsilcilerin Bahreyn hükümetine karşı yaptırım çağrısına bulunduğu bir düzeye ulaştığını yazdı. Avrupalı bir kaynağa göre şu anda Bahreyn'de 3000'den fazla siyasi mahkum var. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İngiliz hükümetinin Bahreyn'de işkence de dahil olmak üzere insan haklarını ihlal etmekle suçlanan güvenlik kurumlarını desteklemek için milyonlarca dolar harcadığını vurguladı. Bu arada İngiltere'deki İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Yasemin Ahmet, hükümetin korkunç insan hakları ihlallerine karşın örgütleri desteklemesi utanç verici bir eylemdir dedi. Raporun devamında İngiliz hükümetinden Bahreyn'e mali desteği durdurması istendi.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarının devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran ve Rusya'nın enerji alanındaki önemli konumuna dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, dünya enerjisinin sürdürülebilir kalkınmasında İran ve Rusya'nın önemli rolünü vurguladı. Sürdürülebilir enerji gelişimi ana sloganı olan Rusya Enerji Haftası, geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana çeşitli yabancı heyetlerin katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Rusya Enerji Haftası etkinliğini İran İslam Cumhuriyeti'nin Petrol Bakan Yardımcısı Ahmet Asadzade başkanlığındaki heyet, İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ve bir grup petrol ve enerji uzmanı katıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası İlişkiler ve Ticaretten Sorumlu Petrol Bakan Yardımcısı Ahmet Asadzade, Moskova'da İran Pres muhabirine verdiği röportajda şunları söyledi. Dünya enerjisinin sürdürülebilir gelişimi bazı ülkelerin zorba ve baskıcı siyasetlerine son vermesine bağlıdır. Asadzade dünyada enerji güvenliğinin istikrarının önemine değinerek, eğer dünya enerji arz ve talebinin güvenliğini önemsiyorsa bu iş için altyapı ve teçhizatı da kabul etmelidir. Enerjinin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, enerji üreten ülkeler ve diğer ülkelerin tüm dünya halkının yararına istikrarlı bir ortam yaratmak için yapıcı işbirliğine bağlıdır. Batı'nın, özellikle de Amerika'nın diğer ülkelere yönelik ikili davranışı, dünyadaki enerji arz ve talebinin güvenliğini bozmaktadır, dedi.
Tahran Radyosu.
Cami Cem gazetesinde İran'ın transit diplomasisine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Demiryolu Şirketi Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Reisi'nin hükümeti döneminde demiryolu taşıma ve ulaştırma konusu başta olmak üzere transit diplomasisine özel bir önem verdiğini belirterek, geçtiğimiz Hicri Şemsi yılda Allah'ın lütfu sayesinde İran'ın tarihi boyunca demir yolları üzerinden transit rekoru, demir yolları üzerinden ihracat rekoru ve toplam uluslararası transit rekoru kırıldı ifadelerini kullandı. Miat Salihi açıklamasının devamında, içinde bulunduğumuz Hicri Şemsi yılının ilk 6 ayında 5 transit treninin Rusya'nın kuzeydoğusundan geçişi planlandı. Eylül-Ekim aylarında söz konusu trenlerden birkaçı İran'dan geçti ve geriye kalan trenler de İran topraklarında hareket etmekte. Bu transit treni Rusya'dan çıktıktan sonra Kazakistan ve Türkmenistan'dan geçerek 4000 kilometre mesafe kat ederek Saras Demir Yolu sınırından İran'a giriş yapıyor ve İran'ın Kuzey-Güney Koridoru'ndan geçip 1600 kilometre ülkemizde mesafe kat ettikten sonra Bandar Abbas'ta bulunan Şehit Recai Limanı'na ulaşıyor, dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Vahdet Konferansı'na katılımcılar ve yetkililer ile görüşmesi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veladet yıldırımı dolayısıyla mesaj yayınlaması.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin SİKA'daki konuşması.
36. İslam ve Vahdet Konferansı'nın düzenlenmesi.
İran Dışişleri Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmesi.
Ve İran ile Orta Asya ülkeleri arasında Transit İşbirliği Zirvesi'nin bildirisine yayınlanması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmelerindendi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hicri Kameri 17 Rebiyül Evvel günü İslam Peygamberi ve İmam Sadık Aleyhisselam'ın mübarek veladetleriyle eş zamanlı olarak İslam Cumhuriyeti yetkililerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul etti.
İslam İnkılabı rehberi söz konusu görüşmede acaba değişen dünyada Müslümanların kelime birliği ve yüksek bir koruma sahip olması mümkün müdür diye bir soruyu gündeme getirerek şöyle dedi. Evet, İslam milletleri arasında birlik mümkündür. Ancak çaba ve eylem ve baskılar ve zorluklar karşısında ayakta durmayı gerektirir. İslam İnkılabı rehberi bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesini en büyük ihanetlerden biri olarak nitelendirerek şunları söyledi. Bazıları mevcut durumda İslam ülkelerinin bazı başkanlarının varlığıyla birliğin gerçekleşmesini mümkün olmadığını söyleyebilir. Ancak İslam dünyasının aydınları, alimleri, bilgeleri ve seçkinleri ortamı düşmanın isteğinden farklı hale getirebilir ve bu durumda birliğin gerçekleşmesi daha kolay olacaktır.
Ayetullah Hamene'yi Filistin'de ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde artan sıkıntıları, baskıları ve cinayetlere İslam ümmetindeki tefrikanın bir sonucu görerek Müslümanların birçok ortak yöne sahip olduğuna atıfta bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar İslam birliğinin pratikte gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı ve bunun açık bir örneği Filistin'deki Sünni kardeşlere yönelik tüm yönlü destektir. Bundan sonra da tüm güçle devam edecektir dedi.
İslam İnkılabı rehberinin bu açıklamaları, Müslümanların bugünkü dünya toplumları arasındaki konumunun birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti, İslam devriminin zaferinden sonra emperyalist güçlerin hedefi haline gelen ülkelerden biridir. Ancak birlik ve bütünleşmesinin sayesinde gerçekleşen bu devrimin zaferi, dünyada İslami bir model ortaya çıkarmış, Müslümanlara ve dünyadaki milli egemenlik isteyen milletlere, küresel istikbara güvenmeden büyük bir güç olmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Bu model aynı zamanda düşmanların en şiddetli siyasi, ekonomik hatta askeri baskılarına rağmen İran'ın ilerleme ve gelişme yolunda devam edebileceğini göstermiştir.
Şüphesiz halkın birlik ve direnişi ve İslami sistem olmadan böyle bir bağımsızlık sayesinde görülen gelişim de mümkün olmayacaktı. İslam dünyasının vahdeti, İslam inkılabı rehberinin uzun yıllardan beri dini liderler, aydınlar, siyasi liderler ve İslam ümmetine mensuplarına yönelik beyanatında ve mesajlarında önemli üzerinde durduğu bir konudur. İslam toplumları ve hükümetlerinin birliği hep zaruri bir fikir olarak görülmüştür. Uluslararası sistemin koşulları değiştiği için bu konu daha da önem kazanıyor ve İran-İslam devrimi ve İslami uyanışın yayılması ve Müslümanlar arasında ve sulta altındaki toplumlarda direniş kültürü üzerindeki büyük etkisi gibi gelişmeler küresel istikbarı giderek daha da zayıflatmış ve dünyada tek kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme geçiş sürecini sağlamıştır.
Hiç şüphesiz Müslüman milletlerin ilerleme ve zafer faktörlerinden biri vahdet ve beraberliktir. Bu nedenle düşmanlar İslam toplumlarında bölünme ve tefrika yaratarak ve Müslümanların birliğini engelleyerek sömürgeci amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Bu aynı zamanda büyük doğal kaynaklara sahip olan dünyadaki 1,5 milyardan fazla Müslümanın birliğini koruyarak ve düşmanlara karşı direnmeye ve karşı durmaya devam ederek yeni İslam medeniyetine ulaşma yönünde hareket edebilmesini gerektirir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İslam ülkelerinin liderlerini ve halkını İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü münasebetiyle tebrik etti. Cuma günü 14 Ekim 2022'ye tekabül eden Hicri kameri takvime göre 17 Rebiyül Evvel 1444 Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'in 6. Masum İmamı Hazreti Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladetlerinin yıl dönümüydü.
Bu vesileyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İslam ülkelerinin liderlerine ve halklarına hitaben gönderdiği mesajda Peygamber Efendimiz'in hayatı kemalin en yüksek örneğidir ve günümüz dünyasında insanlığın çalkantılı yolunu aydınlatan ve yönlendiren bir ışık gibi ahlakın ve değerli insani niteliklerin en güzel örneğinin vücut bulmuş halidir dedi.
İran Cumhurbaşkanı Peygamber Efendimiz'in kıymetli hayatına dayanarak ve tüm dünya Müslümanlarının ortak azim, irade ve inancı ile daha fazla birlik ve beraberlik ümidiyle İslam ümmeti arasında ve İslam'ın tüm dünyada büyümesi ve yükselişi temennisinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i geniş kitleleri hedef alan ekonomik terörizme karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Reis'i Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA Zirvesi Genel Oturumunda konuştu. Reis'i bugün dünyanın her zamankinden daha fazla bölgesel mekanizmaların yapıcı rolüne ihtiyacı olduğunu belirtti.
Çok taraflılığın önemine de değinen reisi İran İslam Cumhuriyeti adalete dayalı çok taraflılığın güçlendirilmesinde her zaman istikrarlı bir ortak olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı reisi çok taraflılığın güçlendirilmesi için bağımsız ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmasının önemini vurgularken bağımsız ülkelerin ortak çıkarlarının işbirliği yolu ile güvence altına alınacağına inanan İran bu strateji uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak sürdürecektir açıklamasında bulundu.
Washington yönetiminin İran politikasını eleştiren Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. Amerika yetkilileri İran'a yönelik uygulanan yaptırım ve azami baskı politikalarının başarısız olduğunu itiraf ettiler. İran milleti Amerikan ülkeye yönelik izlediği askeri ve yaptırım tehditlerini boşa çıkardı. Washington ve müttefikleri hayal kırıklığına uğradığı için istikrarsızlaştırmaya dönük politikalarına başvurdu. Emperyalistleri dehşete düşüren şey İran milletinin kendi imkanlarıyla ilerleme kaydetmesidir.
Cumhurbaşkanı Reisi Asya Küresel Değişimleri Merkezi'nde yer aldığı için bölgemizde huzuru korumak ve güçlendirmek bir seçim değil, bir zorunluluktur. Yeni Asya'nın güvenlik, ekonomi, medya ve siber sorunları ile başa çıkmak için bölgesel işbirliğine ihtiyaç var, dedi.
Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca terörü besleyen ülkeler terörle mücadele kurallarını kendileri belirlememelidir. Uluslararası para sistemini rehin alan ve ulusların varlığını yağmalamakla meşgul olan zorba güçler yeni dünya düzeninin şekillenmesinde güvenilir bir ortak olamazlar diye konuştu. NATO'nun yayılmacı politikasına tepki gösteren İbrahim Reisi, terörizmin herhangi bir bölgede yayılması o bölgenin güvenliğini tehdit ettiği gibi NATO'nun da farklı gerekçelerle yayılmacı politikasını izlemesi istikrar ve güvenliği hedef alıyor değerlendirmesinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti, bağımsız ülkelerin ekonomik büyümesini ve kalkınmasını durdurmayı amaçlayan ekonomik terörizmi şiddetle kınıyor diyen reisi, geniş kitleleri hedef alan ekonomik terörizme karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in konuşması ile 36. Uluslararası İslam İbadet Konferansı başladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i çarşamba sabahı 36. Uluslararası İslam İbadet Konferansı açılış konuşmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet günleri dolayısıyla misafirleri tebrik ederek konuşmasına başladı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün birlik bizim için sadece bir taktik değil, temel strateji ve çözümdür. Liderimiz İmam Hamene'yi vasiletiyle hep bu stratejiye vurgu yapmış, ilahi ipliğe sarılmanın ve vahdetin bir zaruret olduğunu belirtmiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, hoş geldiniz konuşmasının ardından ise hep birlikte İslami ümmette vahdetin geliştirmesi için hangi yollara denememiz gerektiğini, tefrika ve ayrılıkları önlemek için hangi önlemler almamız gerektiğini anlamak için burada toplandık, dedi.
Ayetullah Reisi, İslami mezheplere yakınlaşma uluslararası kurultayını da takdir ederek sözlerine şunları ekledi. İslam insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çağdaş insan Allah'a güvenerek ve dine öğretileri ve manevi özgüvenine dayanarak saadete erişebilir. Dinin kapsamlılığı ve çağdaş insanın ihtiyaçlarına yanıt verme gücü insana güç katıyor. Bu güç ise Batı ve Doğu tarafından verilen nüshalara, kültürel saldırılara karşı koyması için insana direnç katıyor. Ayetullah Reisi bu konferans İslam alemindeki tüm şahsiyetlerin ortak bir anlayış etrafında toplanmasına yol açar. Nasıl büyük bir din ve dini değerlere sahip olduğumuza dair ortak bir anlayışımız olacak, dedi.
Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Avrupa'nın İran'ın iç işlerine müdahalesini eleştirdi ve Katrin Kolonna'yı bu sürecin devamı konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Katrin Kolonna ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Avrupa Birliği kısıtlayıcı önlemler alırsa Tahran'da karşı önlemler alacaktır.
Emir Abdullahian bu görüşmede ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde olması gerektiği konusunda anlaştık, dedi. İran'daki ayaklanmaların Mehsa Emini'nin ölümün sebebiyle tetiklenmesinden sonra nükleer anlaşmanın 3 Avrupalı üyesi Birleşik Devletler ile Birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya isyancıları desteklemek için sahaya çıkmışlar ve bu bağlamda sadece müdahaleci açıklamalar yapmakla kalmadılar, aynı zamanda yaptırımlardan da bahsettiler ve bu arada geçen pazartesi günü İngiltere, İran'ın bir kurumu ve birkaç üst düzey siyasi ve güvenlik görevlisine karşı yaptırımlar uyguladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da bu kapsamda Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin İran'a yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanması için 16 teklif sunduğunu ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının yeni yaptırımlarla ilgili karar vermek için 25 Ekim'de bir araya geleceğini duyurdu.
İran ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilk transit işbirliği zirvesine ilişkin açıklama metni, transitin geliştirmesi amacıyla bu zirvenin üyeleri tarafından imzalandı. İran Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanı Rüstem Kasım'ı pazar günü bu bildiriyi imzaladıktan sonra İran'ın bu zirveyi düzenleme girişimine atıfta bulunarak bölgenin koşulları göz önüne bulundurulduğunda transit meselesinin çok belirleyici olduğunu ve İran'ın çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.
Aynı zamanda İran Gümrük Müdürü ülkeden ticari mal geçişinde %22'lik bir artış olduğunu açıkladı. Ali Rıza Mukaddesi'ye göre bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artışla 7 milyon tondan fazla mal İran'dan geçti.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde hayvanlar öykülerini İrdelerken öykülerin içerikleri üzerinde durduk ve dedik ki hayvanlar öykülerinin ana temaları genellikle düşünce gücünden yararlanmaktan oluşuyor ve hile yapmak düşünce gücünü kullanmanın bir parçasını oluşturuyor. Gerçekte hayvanlar öyküsünde hile yapmak olumsuz bir fiil sayılmıyor ve daha çok herhangi bir sorun için akılcı bir çözüm bulmayı ve bir nevi fazileti gösteriyor. Genel bir bakışla hayvanlar aleminde yaşayan olayların esas eksenine düşmanlıklar ve çatışmalar oluşturuyor. Nitekim bu tür düşmanlıklar ve çatışmalar beşeri toplumlarda da göze çarpıyor. Beşeri toplumlarda da sürekli zorba ve güç hırsı olan insanlar ve yine mazlum konumuna düşen ve kandırılanlar da olmuştur.
Hayvanlar öykülerinde bireysel ahlaktan ziyade sosyal ahlak ilkeleri ön plana çıkıyor. Bu tür öykülerde okurlara bireysel ve sosyal yaşamlarında dikkatli olmaları ve ehil olmayan insanlara aldanmamaları tavsiye ediliyor. Hayvanlar aleminde düşmanlıklar zati bir durumdur ve gerçekte doğanın kanunu böyle gerektirir. Yani kedi her zaman farenin düşmanı ve kurt da kuzunun katili olmalıdır. Fakat beşeri toplumlarda bu böyle değildir. Ve kişilikler insanların özelliklerini yansıtır ve hayvanlar öyküsünde yer alan kurt karakteri kurt sıfatlı bir insanın aynasıdır.
Ana temaları hile ve hilenin yaraları olan öykülerde sürekli şairane veya hayal ürünü bir nevi adalet duygusu hakimdir. Şöyle ki, bu tür öykülerde zayıf olan taraf sürekli güçlü olan tarafa galip gelir ve bu da insanlar aleminde ender vuku bulan bir hadisedir. Bu zaferin belli bir sebebi vardır ve o da zayıf olan hayvanın hileye başvurması ve aklını kullanmasıdır. Halk kıssalarını araştıran uzmanlara göre hayvanlar öykülerinin has muhatabı hükümdarlar, siyaset adamları ve devletlerdir. Hile ve tedbir ve maslahatı düşünmek siyaset ve devlet aleminin olmazsa olmazıdır. Hayvanlar öyküleri yazılırken içinde dostla düşman ilişkilerinin biçiminin beyan edilmesi, hükümdarların ve yöneticilerin bu tür öyküleri benimsemelerinin sebeplerinden sayılmaktadır.
Evet değerli dinleyiciler, halk kıssaları ve özellikleriyle ilgili sohbetimizi şimdilik burada noktalıyor ve her hafta olduğu gibi seçtiğimiz öykümüzü anlatmaya geçiyoruz.
Geçen bölümde Kelile ve Demne adlı eserden Maymun ve Kaplumbağa'nın öyküsünü seçerek anlatmaya başladık. Bu öykünün içeriği de hile yapmak ve düşünceyi kullanmaktı. Geçen bölümde maymunların kralı Kardanah'ın iyice yaşlandığını ve sonunda genç maymunlardan biri olan onu devirmek amacıyla tedarik gördüğü orduyla saldırıya geçtiğini anlattık ve dedik ki, yaşlı kralın fazla direnecek gücü yoktu ve bu yüzden yenilgiyi kabul ederek deniz kıyısında bir ormana sığındı ve orada bir kaplumbağa ile arkadaş oldu. Ancak bu dostluk kaplumbağanın tamamen eşini ve çocuklarını unutmasına sebep oldu. Bu yüzden kaplumbağanın eşi ve komşusu maymunu yok etmek için bir plan yaptı.
Bir gün kaplumbağanın komşusu ona eşi çok hasta olduğunu haber verdi. Kaplumbağa maymunların eski kralı Kardanah'tan vedalaştı ve evinin yolunu tuttu. Bizim kaplumbağa eve varır varmaz eşini teselli etmeye çalıştı ve özür diledi. Hasta numarası yapan kaplumbağanın eşi ise inleyerek çok acı çektiğini telkin etmeye çalışıyordu. Eşinin büyük acılar çektiğini zanneden kaplumbağa çok üzüldü ve perişan oldu. Ancak komşu kaplumbağa şöyle dedi. Hekim birkaç ilaç verdi ama fayda etmedi. Hekim bu hastalığın tek ilacı olduğunu söylüyor. Kaplumbağa hemen sordu. Nedir bu ilaç? Nerede bulunur? Gidip hemen bulalım. Komşu kaplumbağa şöyle devam etti. Bu ilaç maymunun kalbi. Eşin ancak maymunun kalbini yerse iyileşebilir. Geç kalmadan bu ilacı bulmalıyız.
Tahran Radyosu.
Bu sözleri duyan bizim kaplumbağa şöyle dedi. O zaman gidip maymun kalbi aramaya başlayayım. Sen eşime iyi bak, sana çok teşekkür ederim. Kaplumbağa bu sözlerin ardından evden çıktı ama bu kez aklını kurcalayan bir düşünce vardı. Kaplumbağanın tanıdığı tek maymun, dostu Karadanahtı. Şimdi ne yapmalıydı? Bizim kaplumbağa bir seçim yapmak zorundaydı ve bundan başka çaresi de yoktu. Hiçbir şey yapmadan eşinin ölümünü bekleyemezdi. Ancak maymun da onun arkadaşıydı. Fakat eğer eşi ölseydi çocukları da perişan olacaktı. Sonunda kaplumbağa kararını verdi. Evet, maymunun yanına gitmeliyim. Onu bir türlü kandırıp eşimi ölümden kurtarmalıyım.
Bu düşünceyle kaplumbağa yola koyuldu ve maymunun yanına gitti. Bir plan yapıp maymunu evine getirmeliydi. O sırada Kardanah yapayalnız ve üzgün bir ağacın dalında oturuyordu. Uzaktan kaplumbağayı görünce çok sevindi ve sordu. Hayırdır, seni çok özledim, iyi ki geldin. Kaplumbağa şöyle cevap verdi. Sen o kadar iyisin ki seni bırakamadım. Sen Allah'ın bana lütfettiği en iyi, en samimi dostsun. Eğer benim davetimi kabul eder ve evime gelirsen çok mutlu olurum. Ailem de seni görmekten mutlu olacaktır, eminim.
Maymun bu davete çok sevindi. Fakat ortada bir sorun vardı. Ama senin evin suda, küçücük bir adada. Ben nasıl suya girebilirim? Oysa yüzme de bilmiyorum. Kaplumbağa şöyle dedi. Bu sorun değil. Ben seni sırtıma alır ve adaya kadar götürürüm. Böylece kaplumbağa maymunu sırtına aldı ve adaya doğru yüzmeye başladı. Kardana ilk kez suyun üzerinde gidiyordu. Çok güzel bir deneyimdi.
Ancak bizim kaplumbağa maymunun mutluluğundan habersiz kara kara düşünüyordu. İçinde vicdan azabı hissediyordu. Kafasında sürekli ihanet sözcüğü yankılanıyordu. Acaba başka bir yol yok muydu? Keşke kendisi bizzat hekime gidip konuşsaydı. Belki başka bir çare bulunabilirdi. Kaplumbağanın suskunluğuna şaşıran Kardanah ona seslendi ve sordu. Ne oldu sevgili dostum? Neden sustun? Galiba ben çok ağırım ve seni yoruyorum. Kaplumbağa ise şöyle karşılık verdi. Hayır sevgili dostum. Suskunluğumun başka bir sebebi var. Bilirsin eşim hasta ve seni iyi ağırlayamamaktan korkuyorum. Maymun şöyle dedi. Eğer onlar için zor olduğunu düşünüyorsan bunu başka bir zamana bırakabiliriz. Kaplumbağa hayır olmaz diye karşılık verdi ve sustu. Kardanah da konuşmadı ama çok heyecanlıydı.
Süre böyle geçti ve Kardanah tekrar kaplumbağanın sessizliğine şaşırdı ve tekrar sordu. Dostum yine sessizsin. Rica ediyorum sebebini bana da söyle belki sana yardımcı olabilirim. Kaplumbağa şöyle anlattı. Doğrusu eşimin hastalığı beni perişan etti. Hiçbir ilaç onu iyileştiremedi ancak bir tek ilaç varmış. Maymun bu ilacın ne olduğunu sordu. Kaplumbağa ağzından kaçırdı. Maymunun kalbi. Bu söz Kardanah'ın başına balyoz gibi inmişti. Birden başı döndü ve neredeyse suya düşecekti ama hemen toparlandı ve kendi kendine düşünmeye başladı. Karşımda su, arkamda su, şimdi ne yapmalıyım? Her an ölüme daha da yaklaşıyorum.
Birden maymunun aklına farklı bir fikir geldi ve güler yüzlü bir ifadeyle kaplumbağaya döndü ve şöyle dedi. madem eşinin ilacını biliyordun, neden daha erken bana söylemedin ki kalbimi de yanımda getireyim ve eşine takdim edeyim? Kaplumbağa sordu. Kalbini getirmek mi? Kalbin nerede ki? Maymun şöyle dedi. Gelirken kalbimi evde bıraktım. Kaplumbağa sordu. Yahu kalp evde bırakılır mı hiç? Maymun şöyle karşılık verdi. Evet, bu biz maymunlar arasında adettir. Bir maymun dostunun evini ziyarete giderken kalbini yanında götürmez. Çünkü kalp acıların yuvasıdır. Ve biz maymunlar ev sahibini üzmekten çekiniriz. Şimdi eğer istiyorsan eve dönelim. Ben de gidip kalbimi getireyim.
Bizim saf kaplumbağa mecburen maymunun sözlerine inanmak zorunda kaldı ve geri dönerek kıyıya vardı. Maymun kıyıya varınca rahat bir nefes aldı. Ardından kaplumbağaya şöyle dedi, sen burada bekle, ben ağaca çıkıp kalbimi getireyim. Kaplumbağa da tamam ama elini çabuk tut dedi. Kardanah ağaca tırmandı ve yüksek dallardan birinin üstünde oturdu. Bir süre geçti ve maymun geri dönmedi. Ağacın altında iyice sıkılan kaplumbağa seslendi. Neden gelmiyorsun? Ne oldu? Kalbini bulamadın mı? Kardanah şöyle karşılık verdi. Evet, buldum ama sen yalnız dön. Ben bir daha sana kanacak kadar aptal değilim. Sen dostluğumuza ihanet ettin. Ben de bir daha sana aldanacak kadar akılsız değilim. Kaplumbağa şöyle dedi. Ben hata yaptım bugün. Sen bana iyi bir ders verdin. Beni bağışla ve bir kez daha bana güven. Kardanah şöyle karşılık verdi. Hayır sevgili dostum. Bir kere sınanmışı bir kez daha sınamak yanlış olur. Artık sana güvenmiyorum ve yalnızlığı seninle dost olmaya tercih ediyorum. Elveda dostum.
Evet değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Bu arada unutmadan www.parsday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir, manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.